Emeğin Sesinden bir kez daha merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Nazen Şansal.
Ben Cansu Nazlı.
Ve ben Umut Ersoy.
Bugün sizlerle 8 Mart'ın tarihçesini, feminizmin nereden çıktığını, ne tür feminizmler olduğunu ve bizi, kadınları kurtuluşa götürecek olan feminizmin hangi yollardan geçmesi gerektiğini hep birlikte konuşmaya çalışacağız. Bugün programı ben açtım. Sizin bu programı dinleyeceğiniz tarih 8 Mart'ın hemen ertesinde olacak. Ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığımız bu programı ben açmak istedim. Umut da sağ olsun müsaade etti. Bir yerden sonra tabii ki sözü Umut'a da bırakacağım ama ben söze girmişken onun her zaman yaptığı gibi uzun bir açılış yapmışım. 8 Mart dedik. Önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün nereden çıktığını eminim bizi dinleyenler de biliyordur ama bu konuda farklı farklı fikirler de var, farklı kaynaklar da gösteriliyor diye 8 Mart'ın nereden çıktığını konuşarak başlayalım. Ben bir yerden anlatmaya başlayayım. Siz de eminim beni tamamlarsınız. Şimdi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün emekçi kısmı son zamanlarda biraz silinmeye, yok edilmeye, işte iş kadınları, patronlar dahil ya da sağ siyasetçiler dahil ki kadın haklarını gerileten siyaseti yapıyorlar bunlar. Kadınlar Günü'nü kutlamaya çalışıyorlar. Fakat Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün özünde sosyalist ve emek vurgusu var. Sovyet Rusya'daki 1917 devrimi Gregorian takvime göre Şubat devrimi diye geçse bile aslında 8 Mart'taki kadınların grevleri ve yürüyüşleri neticesinde başlayan bir sosyalist devrim.
Belki taleplerini hatırlatmak lazım ya. Yani hangi noktadan çıkmışlardı
evet,
kadınlar sokağa?
Çarlık Rusya'sının o baskıcı döneminde günde herhalde 15-16 saatlere kadar varan çalışma saatlerinin kısaltılması, eşit işe eşit ücret, bugün hala gündemde olan çocuk bakımı, ev emeğinin kıymetli hale gelmesi gibi talepler.
Oy
hakkı elbette o dönem kadınlar için geçerli olmayan oy hakkı, siyasal eşitlik, medeni haklar, boşanma hakkı, kürtaj hakkı gibi haklarla aslında kadınların bir yürüyüşü olmuştu. O dönemki takvime göre 8 Mart 1917'deki Şubat devrimi olarak biz biliyoruz bunu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kaynağında aslında böyle bir yürüyüş, böyle bir kadın özgürleşmesi hareketi var. Tabii ki bunun yanı sıra yine 1800'lü yılların sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle New York'taki tekstil işçisi kadınların ve çeşitli fabrikalarda çalışan kadınların emek mücadelesi sonucu yaptıkları grevler, eylemler yine 8 Mart'ın kaynağı. Yine internet sitelerinde yapılan araştırmada çıkan 1857'de bir yangın sonucu patronların çıkardığı söylenen ve patronların da kapıları kilitleyerek kadınları içeride tuttuğu söylenen bir yangın sonucu kadınların ölmesi ne yazık ki 8 Mart'ın kaynaklarından biri olarak söyleniyor. Gerçi bana bu olay gerçek olmakla ve bunun da intikamını hepimiz almak zorundayız patronlardan. Bununla birlikte 1850'li yıllarda olan böyle bir olayın 1900'lerin neredeyse ortalarında başlayan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne tam da kaynaklık etmeyeceği fikrindeyim ben ama bu da mutlaka bunun ilham kaynaklarından biri olmuş olabilir. 1910 yılında sanıyorum Clara Zetkin'in ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin delegelerinin ikinci Sosyalist Enternasyonel'de önerisiyle aslında bir Emekçi Kadınlar Günü kutlanması öneriliyor. O zaman bir tarih belirlenmiyor. 8 Mart diye söylenmiyor. Her ülkenin işte kendi karar vereceği bir tarihte Kadınlar Günü'nü o zaman emekçi kadın deme gereği de duymuyorlar. Çünkü zaten sosyalist ve emekçiler yani bu insanlar. Kutlamalarını öneriyorlar. Bu şekilde gelişiyor ve bugün dünyada olan şey aslında kapitalizmin her zaman en çok yaptığı şey.
Evet.
Yok edemiyorsan içini boşalt.
Evet.
Eğer kadın mücadelesini, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadınlarda ve özellikle işçi kadınlarda yarattığı o özgürlük talebini yok edemiyorsan o zaman içini boşalt gibi bir şey uygulanıyor. Ve 1960'lardan itibaren sağcısı, solcusu, liberali işte hepsi bir emekçi kadınlar günü veya kadınlar günü altında bir şeyler kutlanmaya başlanıyor. Bizim ülkemizde her türü var bunun. Her türü var. Yalan
evet,
mı? Yani bir taraftan patronlar da kadınlar günüyle ilgili bir şeyler kutlamak istiyorlar.
Biraz bakanlar bürokratlarda.
Bakanlar bürokratlarda, sarı sendikalarda, tırnak içinde sol sendikalarda, karanfiller, çiçekler bir şeyler de dağıtabiliyorlar. Her türü var. Bunlara gireriz. İsterseniz benden daha hakim olduğunuzu tahmin ettiğim bir konuyu size bırakayım. GİKAT'ın sanıyorum şu anda güncel olan güldüğünüz karikatür gibi bir meselesi var.
Evet.
Ondan siz bahsedin. Ben güncel olayları sizin kadar iyi takip edemiyor olabilirim.
GİKAT'ın olayına girmeden evvel Nazlı'cığım hakkını vermem lazım. Umut kadar geniş bir giriş konuşacağız. O kadar ki gerçekten kahvemi bitirdim bu sırada. Emeklerine sağlık, çok güzel bir giriş oldu tarihsel background'u koymak açısından. Yani tabii buradan GİKAT'a atmamak biraz şey, kültür şoku gibi oldu 8 Mart'ın doğuşundan ama.
İstersen geriden al, nasıl istiyorsun?
Yani GİKAT'ın bence bir açılımını koyalım. Girişimci Kadınlar Derneği, değil mi? Bu isminde de bir zaten bir şeyleri işaret ediyor çünkü.
Evet, evet. Yani aslında şey... İşte iş kadınları derneği gibi bir şey anladığım kadarıyla. Ve bu galiba ilk vukuatı da değil aslında. Daha evvel daha çok da kadın özgürleşmesiyle alakası olmayan ama öznesi kadın olduğu için sanki kadınlarla ilgili özgürlükçü bir şey yaparmış gibi görünen etkinlikleri oluyordu. Ama şey çok güzel bir tarihsel background koydu Nazan diye. Birazcık GİKAT'ın da bağlamak için bir parantez açmak isterim. Şimdi baktığımız zaman mesela demin oy hakkından bahsettiğin azdan baktığımız zaman aslında sadece kadınların değil yoksul erkeklerin de kadınlar gibi oy hakkından mahrum olduğu bir tarih var ve genel ve eşit oy hakkı mücadelesi aslında hem kadınların hem de aslında işçi grevleriyle birlikte verilen toplumsal mücadeleyle gelişen ve topraksız, toprak sahibi olmayan, mülksüz olan aslında erkeklerle kadınlara oy hakkı verilmesi mücadelesi el ele ilerleyen ve birbirini güçlendiren süreçler. Bizim ülkemizde de aslında böyle oldu. Şimdi böyle değişik tarihler var Türkiye'de kadınların oy kullanma başladığı tarihler burada da kutlanmaya çalışılır. Ve mesela işte Atatürk'e teşekkür edilir, kadınlara oy hakkı verildi falan.
Ama burada hikaye bambaşka değil
burada
mi? İngiliz döneminden
evet,
gelen bir
burada hikaye aslında bambaşka. Ve dünyadaki bu süreci de bizim ülkemizde de aslında etkilendiğini gördüğümüz bir boyut var. Bizim ülkemizde de aslında 1960'dan önce, 1960 anayasasından önce diyeyim. Sonuçta hem mülk sahibi olmayan erkeklerin hem de kadınların oy hakkı yoktu. Bir düzenleme vardı İngiliz döneminde ki eğitim konularıyla ilgili böyle spesifik bir oy hakkı veriyordu. Mülk sahibi kadınlara
vergisini ödeyen
evet.
Son kirasının işte evet. Son 3 aylık kirasını evet, ödeyen evet. Vergisini ödeyen filan kadınlara ve erkeklere 1900'lerin başında yanılmıyorsam
evet,
İngiliz
doğrudur.
Kolonisi döneminde burada oy hakkı verildi.
Burada oy hakkı.
Senin bu konuda yazın var. Sen evet. Daha iyi bileceğim bu konuda.
Evet. Orada ben bunu araştırırken çok ilginç de gelmişti bana. Çünkü düşünün İngiltere'de yani kendi ülkesinde işte süfrajetler yine işte işçi hareketi şey veriyor bu konuda mücadele veriyor ama bir sömürgesinde kadınlara sınırlı da olsa bir oy hakkı tanımış İngiltere baktığımız zaman ve bunun da tiye alındığı oradaki kadın hareketi tarafından durumlar olmuş. Ve işte bazı şeyler de var. Feminist kadınlar da var. Özellikle Kıbrıs'a Yunanistan'dan falan gelen onların yazdığı şeyler de var. Ama ilk örgütlü şekilde eşit oy hakkını talep eden Kıbrıs Komünist Partisi olmuş.
Evet.
Yani aslında o dünyada emek ve kadın özgürleşmesinin el ele yürümesi mücadelesini genel ve eşit oy hakkı bağlamında da yine burada komünistlerin aslında örgütlü bir şekilde verdiğini görüyoruz. O yüzden yani bu bir sadece oy hakkıyla ilgili bir boyutu ama yani hemen her hakla ilgili yani eşit işe eşit ücretten tutun da
ebeveynlik işte,
evet yani bir sürü aslında kadın özgürleşmesiyle ilgili talebin emek hareketinden çok da bağımsız olmadığını ve birbirini destekleyen süreçler olduğunu biliyoruz.
Çünkü dertler aynı.
Evet, dertler yani aynı.
Emekçi kadının derdiyle emekçi sınıfın derdi aynı.
Evet, çünkü aynen öyle ve şeyin çok güzel bir sözü de var Krupskaya'nın. Şey diyor, işçi erkeklerle işçi kadınları birbirinden ayırandan çok daha fazla birleştiren, ortaklaştığımız neden var evet, gibi bir şey söylüyor. Evet. Tam ruhu bu. Yani sözü tam olarak hatırlayamıyorum. Daha güzel ifade etmişti. Tam olarak da aslında öyle bir şey. Yani aslında bizim sınıfımızdaki erkeklerin, kadınların hatta LGBT bireylerin ortaklaştığı menfaatler cinsiyetimize göre olandan baktığımız zaman çok daha geniş oluyor.
Ya şu masanın etrafını bile düşünsek.
Evet.
Benim Umut'la olan ortak çıkarlarım,
evet,
patron bir kadınla olan ortak çıkarlarımdan çok daha fazla. Evet. Dolayısıyla yani sınıfın, evet, cinsiyete özgü bir baskı var. Onu da belki biraz sonra biraz daha, evet, açarız.
Ama onu açarız. Patriarkal kapitalizm
ilişkileri. Sınıfın birliği içerisindeki gördüğümüz baskılar veya buna karşı ortak vereceğimiz tepkiler, çünkü ortak menfaatlerimiz çok daha fazla. Şimdi oy hakkından bahsettin. Onunla ilgili başka bir boyutunu söyleyeyim. Evet, sufrajetler 20. yüzyılın başında özellikle Avrupa merkezli olarak ciddi bir oy hakkı mücadelesi veriyorlar ve bugün aslında kazanmış olduğumuz o genel ve eşit oy hakkı mücadelesi sufrajetler gibi işte mülksüz emekçi erkeklerin birlikte verdiği mücadele sonucu kazanılmış. Önemli de bir hak. Kullanılması da lazım. Hı hı. Veyahut bu hakka sahip çıkarak bir sonraki adımı atmak lazım. Fakat gerek o gün emekçi kadınlar, sosyalist kadınlar, gerek bugün oy hakkının bize verdiği bir takım hakların sonuçlarını gördüğümüzde önemli bir hak olduğunun altını çizmekle beraber yeterli, hı hı, olmadığını da o günden söyleyen emekçi kadınlar var. Diyorlar ki sadece oy hakkını kazanmak toplumsal sistemi tümden değiştirmeyi hedeflemediği için yetersiz bir haktır. Sınıflar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmaya yetecek bir hak değildir. Çünkü burjuva demokratik sistemde istediğin kadar oy ver, sadece oy vererek veya seçilme hakkını da ekleyelim bunun üstüne. Seçme değil, seçilme hakkını da ekleyelim. Sadece seçme hakkıyla bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Bu da bizim aslında bugün parti olarak parlamentarizme bakışımıza da benziyor bence. Evet, seçime giriyoruz, gireceğiz de yereline de geneline de her türlüsünde sözümüzü söylemek için.
Bu demokratik aracı kullanacağız.
Parlamentoya da girebilirsek parlamentoya da gireceğiz.
Tabii ki gireceğiz. Girdiğimizde de sözümüzü kullanmak, söylemek için bir araç olarak kürsüyü de kullanacağız. Ama aynı zamanda başka mücadeleleri de vermek zorunda olduğumuzun bir işareti bence sufrajetlere ta 20. yüzyılın başında getirilen bu eleştiri. Hatta Emma Goldman'ın benim çok sevdiğim bir lafı var. Oy vererek bir şeyleri değiştirebilseydik kesin oy vermek yasaklanırdı.
Evet.
O yüzden bence oy verme ya da seçilme hakkının yanına mutlaka başka şeyleri de koymak lazım. Mesela Clara Zetkin'in de altını çizdiği bir şey var. Kadının özgürleşmesi, bunu sufrajetlere karşı söylüyor, bütün insanların özgürleşmesi gibi yalnızca emeğin, sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla olacaktır, diyor. Dolayısıyla oy hakkını evet önemseyelim, kullanalım. Sufrajetlerin verdiği mücadeleyi, emekçi kadınların onlara verdiği desteği de bilelim. Ama eleştirel bir yaklaşımı da bence her zaman yanına koymak lazım. İngiliz'in burada verdiği o oy kullanma hakkıyla ilgili senin yazından hatırladığım şu şeyi de ekleyeyim. Büyük ihtimalle İngiliz valisi burada veya işte o kolonyal dönemdeki İngiliz egemenleri diyeyim, buradaki mülk sahibi, o vergisini veren kadınların kendi eşlerinin yönlendirdiği doğrultuda oy kullanacağını tahmin ediyor ve diyor ki böyle olursa kendi çıkarıma kullanabilirim kadınların vereceği oyu ve bu şekilde onlara oy hakkı veriyor. Hatta bu kadınlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanıyor çünkü böyle bir mücadele vermemişler burada. Erkekler tarafından da büyük bir tepkiyle karşılanıyor. İşte İngiliz valisine mektup yazılıyor. Kaldırın evet. bunu böyle şey mi olur kadınlara evet. oy hakkı mı verilir diye.
Evet.
Ve kısa bir süre sonra da kaldırılıyor. Ama sufrajetler, İngiltere'deki sufrajetler ki onlar aynı İngiliz yönetiminin baskısı altındalar oy hakkı istedikleri için. Bunu büyük bir coşkuyla karşılıyorlar. Evet. Diyorlarken Koledi de verdiniz bize de verin bu hakkı. Evet. Oraya da faydası oluyor bunun.
Burada belki şey siyasal katılımla ilgili çok böyle... özellikle seçim dönemleri tartışılan bir şeye de parantez açmak anlamlı olabilir. Oy hakkına bu kadar girmişken. Mesela bana geçenlerde programda da sordular. İşte acaba kadın milletvekilleriyle bir araya gelip işte şunlar şunlar yapabilir misiniz gibisinden şeyler. Yani aslında sadece hani cinsiyetimiz üzerinden siyasi bir ittifak kurmakla ilgili zaman zaman hem soru alıyoruz hem de insanların öyle bir şeyi de var. Böyle seçim sonuçları açıklanıp da örneğin milletvekili kadın sayısının az çıktığını görüp işte şey diyenler oluyor toplumda. Eğer kadınlar kadınlara oy verseydi öyle olmazdı. Yani kadınlar yarısı kadar toplumun ve kadınlara oy vermiyor gibi şeyler basma kalıp şeyler oluyor. Burada yani bu meseleden de çok kısa bahsetmek anlamlı olabilir. Hani bir boyutu demin Nazen'in de çizdiği çerçevede bizim sınıf siyasetimiz etrafında örgütlenip seçimleri de bunun bir mücadele aracı olarak kullanmak bakımından anlamlı olması meselesi var. Ve bu bağlamda da aslında hangi ideolojide olduğu önemli oradaki milletvekillerinin kadın ya da erkek olduğundan önce. Çünkü muhafazakar bir kadın milletvekili, kadın özgürleşmesi lehine politika üretmeyeceği gibi feminist, sosyalist feminist bir erkek milletvekili kadın özgürleşmesi lehine politikalar icra edebilir. Burada cinsiyetin o anlamda bir ayırt edici tarafı.
Biyolojik cinsiyetten bahsediyoruz.
Biyolojik cinsiyetin o anlamda bir
parti programının aslında.
Evet. Tabii ki. Evet.
Yani Margaret Thatcher'la kadın özgürleşmesi mücadelesi mesela, verilmez.
Mesela.
Ya da Meral Akşener'den de
çocuklar
verilmez.
İçin feminist kitapların içinde mesela Margaret Thatcher'ı koyuyorlar yani. Mesela aşkı kızlara, öykülere başarılı kadın profilinde. Bir de şey boyutu
tabii
var.
Halbuki ne emekçi kadınlar onun getirdiği politikalar tabii altında ki, ezildi, şiddete beli maruz kaldı, yani. Beli büküldü, neler neler oldu.
Yani bugün sosyal devlet adım adım hayatımızdan çıktıysa bu hı-hı. Margaret Thatcher'ın başının altından tabii. çıkan tabii ki bir kişi olarak elbette o değil ama değil. Onun uyguladığı,
evet, onun temsil ettiği
neoliberal politikalar sonucunda bugün sosyal hizmetlerden yararlanamıyoruz. Eğitim paralı, sağlık hizmeti alamıyoruz ve bu bir kadının temsil ettiği politikalar sonucunda oluyor.
Uygulayıcısı oldu aynı
bir
zamanda.
Bir boyutu bu işin. Bir boyutu da aslında insanların nerede olursa olsun bu bir siyasi partide olabilir, bir devlet kademesi de olabilir, bir sendika da olabilir. Herhangi bir yerde benzeri siyasette de bir kişinin aslında sırf kadın olduğu için önüne bir engel konuluyorsa burada da neresi olduğuna bakılmaksızın insanların cinsiyeti üzerinden bir ayrımcılığa uğramaması için de oraya özel olarak destek vermek gerektiği. Yani bu ikisini birbirinden ayırmak evet. lazım.
Mesela bizim fermuar sistemi gibi.
Evet, evet. Bizim fermuar sistemi bizim yani teşvik de etmek için.
Nedir o fermuar sistemi? Ben bilmiyorum.
Fermuar biz sistemi, adaylar.
Adayları sıralarken bir kadın, bir erkek, bir kadın, bir erkek şeklinde sıralıyoruz.
Evet, evet. Ve şey kadından başlayarak.
Fermuar. Kadından başlayarak evet, bir kadın, evet. bir erkek doğru. şeklinde gider. Evet.
Ama söylediğim şuydu benim. Örneğin yani canlı bir örnek de verebilirim. Örneğin işte Ayşegül Baybars'ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde bir sürü şeyinden dolayı, politikasından dolayı biz çok eleştirdik kendisini. Ancak mesela şeyle ilgili böyle gazetelerde işte
bir kadın olmasıyla ilgili ayrımcılığa, baskıya ve cinsiyetçiliğe evet. uğradığında da yanında durdu.
Evet, manşetlere ciddi anlamda kadın olması üzerinden bir ayrımcılık içeren şekilde çıkarıldığında ve bu emirnamelerle ilgili kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığında inşaat sermayesi de orada mesela yanında durduk. Çünkü kadın olması üzerinden bir bakanın aşağılanması ya da itibarsızlaştırılmaya çalışılması da kabul edilemez bir şey. Hı hı. O bakan kim olursa olsun. Evet. Öyle bir boyutu da var yani bunun.
Ben GİKAT'a geri döneyim. Size soru sorayım. Yavaş yavaş programa gireyim. GİKAT'taki hikaye şu. Yani Kadının Özü diye bir panel var bilmeyenler için. Bu panelin konuşmacılarının tamamı erkek. Bu zaten kendi kendine çok acayip bir şey.
Şaka gibi.
Fakat işte Münir de mesela sosyal medyada yazdıydı bu konuyla ilgili. Yani eğer siz emekçi kadınlar gününden önce emekçiyi çıkarırsanız daha sonra kadınların çıkması da bir zaman meselesi olur. Evet. O yüzden soruyu şu şekilde sorayım. GİKAT eğer bu kadının özü, kadının sözü her neyse işte o paneli tamamen kadın katılımcılarla ama tamamen patron katılımcılarla düzenlemiş olsaydı gene 8 Mart'ta buluşan bir tarafı olur muydu ya da olmaz mıydı? Buradaki sıkıntı ne olurdu? Şeklinde bir soru sormuş olayım.
Ben bu soruyu şununla tamamlayarak cevaplayayım. Kadınlar bir sınıf mıdır? Bence tamam. Burada bununla beraber bunu da düşünmek lazım. Eğer kadınların bir sınıf olduğunu kabul ediyorsak, yani cinsiyetten ayrı bir sınıf olduğunu kabul etsek ki bunu yanlış bir cümle olduğu, yanlış bir önerme olduğunu söyleyeceğim. Kadınlar bir sınıftır, yanlış bir önerme bence. O zaman hiçbir sorun olmazdı. Çünkü Kadınlar Günü ve kadınlar patron da olsa, ezen de olsa, ezilen de olsa zaten bir topluca bir sınıfın içindelerse böyle bir panel düzenleyebilirler. Ama kadınlar bir sınıf olmadığı için bizim ideolojimize göre hepsi patron ve kadın olsaydı elbette yine Emekçi Kadınlar Günü'yle 8 Mart'la buluşan hiçbir tarafı olmazdı böyle bir panelin. Çünkü burada cinsiyete dayalı bir ezme, sömürme ilişkisinden bahsediyorsak bunun ezen ve sömüren tarafının konuşma yapacağı bir panelin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle hiçbir bağlantısı olmaz. Hani dedi ki eğer yok edemiyorsan içini boşalt. Hı hı. Son yıllarda gerek bizim ülkemizde gerek bütün dünyada yapılan şey bu bence. 8 Mart'ın içini boşaltmaya çalışmak. Hepsi kadın ve patron olduktan sonra bir farkı yok. Ha, hepsi erkek. Başka türlü de düşünelim. Hepsi erkek ama hiçbiri patron olmasa bence burada bir sorun var. Çünkü kadınlar bir sınıf olmamakla beraber cinsiyetlerine dayalı kendine özgü bir ezilme ve sömürülme biçimine maruz kalıyorlar.
Bir ayrımcılık var yani.
Bu sistemde, bu sistem içerisinde ve onun değişmesi için atılan bir adım olduğunu düşünürsek bu tarz panellerin hepsinin erkek olması sorun olurdu.
Evet. Burada da yani aslında demin konuştuğumuz şey gibi yani aslında ezinin ezme ilişkisinde üstün taraf olmasıdır belirleyici olan, kadın ya da erkek olması değil. Yani patron olmasıdır esasen sıkıntılı olan baktığımız zaman. O yüzden bir erkek de olsa bir kadın da olsa patron, eğer bir emek sömürüsünün üstün tarafı olduğu takdirde onun çıkıp böyle bir günde konuşmasının kendisi zaten kabul edilemez bir şey. Bunun yanında hem de işle ilgili hepsinin durumunu bilmiyorum ama çoğu iş adamlarından siyasete atılan insanlar konuşmacıların sanırım. Ama öyle olmasaydı bile uzun yıllardır belirli siyasi makamları tuttuklarından hani siyasi egemenlik anlamında da bir yerleri olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de yani yöneten
icra makamı kısmında
yani hani şey diyoruz ya mesela işte şimdi bugün de gördüm örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı karanfil vermiş bakanlıktaki kadınlara ve toplu fotoğraf çekmişler. yani orada yani bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın özel anlamda onun yapabileceği ama bizim yapamayacağımız şeylerin de olması. Yani işte 8 Mart'ı bir çiçek böcek meselesine döndürmesi dışında yani kadın özgürleşmesi anlamında 8 Mart'a katkı anlamında yapabileceği birçok şey olduğunu biliyoruz. O yüzden de sıkıntılı yani bu insanların işte Cumhurbaşkanı da var içerisinde giriş konuşmasını Ersin Tatar yapacakmış ilgili şeyin etkinliğin. ona da cevabımızı 8 Mart'ta vermiş olacağız. Bu yayını dinlerken orada basın açıklaması olacak 8 Mart'la ilgili. Yani öyle bir boyutu da var. Yani erk sahibi olmakla ilgili de bir boyutu var. Orada konuşmacı olanların hiçbir şey yokmuş gibi kendilerinin bugün buraya varmasında kadının emeğinin ve bedeninin sömürülmesinin üzerinde sanki kendilerinin hiç payı yokmuş gibi çıkıp konuşacak olmalarının kendisi de bence özel olarak sıkıntılı. Evet,
kadın da olsalar, erkek de olsalar fark etmez. Nedir mesela 8 Mart'taki talepler ki böyle bir panelle örtüşemez? Örnek veriyorum, sosyal hizmetlere bütçe ayrılması. Hı hı. Bu konuşmacıların hepsi kadın veya hepsi erkek olsun fark etmez. Sosyal hizmetlere bütçe ayrılmasıyla ilgili
ne yaptılar
bu ne kadar? Yaptılar yapabilecek konumdayken? Hı hı. Veya daha düz bakalım, ben özel sektörde çalışan emekçi bir kadınım, sigortam yatmıyor. Benim talebim mi konuşulmalı yoksa sigortamı yatırmayan ve o yüzden bir iş kazası olduğunda, bir sıkıntım olduğunda hastaneden hizmet alamamama sebep olan patron mu konuşmacı olmalı cinsiyetinden bağımsız olarak? İşte içini boşaltmak dediğim bu. Benim sigortamı yatırmayan, patrona söz veren hiçbir platform 8 Mart'la bağdaşmaz hiçbir şekilde. Çünkü bu mesele kadının emek mücadelesiyle alakalı bir mesele.
Evet ama hani şey, bunların hepsi kadın olsaydı ama patron olsaydı sorusuna geri dönecek olursam, eğer bir liberal bir feminist olsaydınız bu sizin için hiçbir sorun olmazdı. Çünkü aslında liberal feminizm dediğimiz şey kadınların üst sınıftaki kadınların kendi sınıfındaki erkeklerle rekabet edebilmesi için kadınlara bir özel ayrıcalık tanınması, olumlu anlamda ilerlemeler kaydedilmesi ve onların dengine gelebilmesi için verdikleri bir mücadele aslında baktığınız
zaman. Tam da liberal feministlerin istediği bir şey olurdu yani o tablo.
Evet, liberal feministlerin yani, bununla hiçbir sorunu olmazdı diye söyleyebiliriz.
İyi, buradan mesela yavaş yavaş feminizmin türlerini ya da anlayışlarını tanımlamaya ve burada bizim sosyalist feminizm derken aslında neyi kastettiğimizi yani o yolu döşersek iyi olur. Burada belki de üstünde durmamız gereken, kendimiz açımızdan sürekli tartıştığımız noktadan bir patriyarka, bir de kapitalizm var elimizde. Bunlar birbirlerinden ataerki, bunlar birbirinden özerk ayrı yalıtılmış ezilme biçimleri mi, yoksa birbirlerinin içerisine mi geçmişler? Nasıl bir analiz yapıp ulaşıyoruz bu yaklaşıma? Onları konuşabiliriz. Postmodernizmin kimlikçi yaklaşımı var. Bunun içerisinde farklı yaklaşımları da var hatta. Yani bir tane de değil. Ya da gelenekselci yaklaşımlar da var. Birazcık kadın özgürleşmesi meselesini biraz dışlayan ya da öteleyen diyebileceğimiz ve meseleyi daha indirgemeci bir şekilde sadece kapitalizme indirgeyen, ataerkiyi bir kenara bırakan, bunları birbirinden ayıralım ve neden sosyalist feminizm diyoruz? Belki de oraya varalım.
Ben biraz tarihten başlayıp türlerine doğru size bırakayım. Çünkü bence patriyarkayla kapitalizm şu anda bizim ataerkil kapitalizm dediğimiz şekilde iç içe geçmiş olsa bile başlangıçta biraz farklılar.
Tabii.
Çünkü kadın üstündeki baskı ve bu ataerkil sistem dediğimiz şey kapitalizmden daha önce ortaya çıkıyor aslında. İlk özel mülkiyet rejimiyle ortaya çıkıyor. Engels'in de Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni kitabında uzun uzun anlattığı bir mesele var. İşte yerleşik hayata geçip hayvancılık yapmaya başladıktan sonra insan toplumları, ki ilk özel mülkleri de hayvanlar oluyor, fark ediyorlar ki üremek için iki cinsin birleşmesine ihtiyaç var. Ve o zaman kadın üzerinde önce cinsel bir baskı, önce şimdi namus dediğimiz ama o zaman sadece üremesiyle ilgili bir baskı, bir tahakküm oluşuyor. Ve ilk özel mülkleri olan hayvanları kendi soyundan olan kişilere aktarmak için, özel mülkiyeti devretmek için aslında kadın üstündeki ilk baskı
oluşturuyorlar.
Miras hakkı ile ilgili bir şey. Bugün belki kapitalizmle miras hukuku
hakkı demeyelim.
Kapitalizmle iç içe olsa bile ilk mesele aslında özel mülkiyet rejimiyle alakalı. Dolayısıyla biz bugünden hani kapitalizm sona erdiği zaman patriyarka sona erecektir'i çok düz bir mantıkla söyleyemeyiz. Özel mülkiyet rejimini sona erdirecek her şeyi bugünden kurgulamamız lazım. O yüzden biz kamusal olana hep daha fazla vurgu yapıyoruz. Şimdi türlerine de geçeriz ama nasıl çıktı feminizm ilk başta ortaya? Geçen programda da laikliği konuşurken hep Fransız ihtilali falan demiştik. O eşitlik mantığı üstünden çıkıyor aslında ilk. Yani bugün liberal feminizme atfettiğimiz o eşitlik mantığı aslında feminizmin ilk ortaya çıkmasında kadınların kendilerinde eşit yurttaşlar olarak fark etmesi üzerine ortaya çıkan bir şey. Ama George Orwell'in Hayvan Çiftliği kitabındaki şey vardır ya, bütün hayvanlar eşittir ama domuzlar bazı hayvanlar daha eşittir yapıyor domuzlar bunu. Tıpkı onun gibi bir şey aslında. Bir burjuva devrimi olan Fransız ihtilalinden sonra burjuvazi bir süre sonra beraber yola çıktığı kadınlara ve işçilere yine aslında kadınlara ve işçilere bazı hayvanlar daha eşittir diyerek bir ayrımcılık yapıyor aslında. Ve feminizm ilk ondan sonra ortaya çıkıyor. Türlerine atlayalım mı buradan? Yoksa
olur, devam edelim. Zaten doğallığında oraya doğru gidiyoruz.
Tamam.
Yani birinci dalga feminizmi dediğimiz işte şey olarak ifade edecek olursak da aslında liberal feministlerin ortaya koyduğu temel haklar üzerinden tam da işte Fransız devriminin getirdiği kadınların bir şeyiyle başlıyor. Ama nasıl Fransız devriminde burjuvazi işçilere ve kadınlara çelme takmışsa aslında bence liberal feministler de belli bir takım hakları elde ettikten sonra aslında işçi kadınlara çelme takan bir şeye giriyor tarihsel süreç
çok
içerisinde.
Çok mu sınıfsal?
Çünkü o mücadelenin de bakıyorsunuz ki sadece belli bir grup kadına yaradığı bir pratik oluyor. Buradan da zaten oradan işçi kadınların bunun bize aslında bizim hayatımıza dokunan bir tarafı olmuyor deyip kendileri içinde hak talebinde bulunduğu ve mücadele ettiği bir yere evriliyor baktığımız zaman. Zaten sosyalist feminizm ya da işte Marksist feminizm dediğimiz şey öyle ortaya çıkıyor. Zaten şey boyutunu da söylemiştik. Yani emeğin ve kadın özgürleşmesinin ortaklığı boyutunu programın başında vurgulanmıştık. Bunun el ele yürüyen bir süreç olması meselesi bizler için de kendini sosyalist feminist hatta ekososyalist feminist olarak tanımlayan partimiz için de aslında oldukça önemli. Belki Mazen'i bulmuşken bu kadının emeğin ve doğanın ortaklığından bir parantez açabiliriz.
Olur. Liberal feminizmle ilgili küçük bir ekleme yapayım. Liberal feministlerin meselesi geçmişte de bugün de eşitlik aslında.
Evet, fırsat eşitliği.
Mesele eşitlik.
Evet.
Yanlış mı? Doğru. Evet. Doğru. Kız çocuklarının da eşit eğitime ulaşma hakkı olsun. Erkek çocuklarının da eğitime eşit ulaşma hakkı olsun. Okey. Mülk konusunda eşitlik. Kadınların da eşit hakkı olsun. Erkeklerin de eşit hakkı olsun.
Hepimiz yanlış özel mı? Mülkiyette eşit hakkı
yanlış
istiyoruz.
Yanlış mı? Doğru. Peki bu haklardan kim yararlanabilir? Kağıt üstünde liberal feministlerin istediği çoğu şey oldu aslında. Bunları biz de istiyoruz. İstemiyoruz değiliz. Kağıt üstünde hepsini istiyoruz. Evet. Ama gerçek hayattaki eşitliğe baktığımızda bugün kız çocuklarıyla erkek çocuklar arasında bazı ülkelerde diyeyim eşitlik anlamında bir fark olmayabilir. Peki eğitimin içeriği, kız çocuklarına dayatılan, erkek çocuklarına dayatılan gerici eğitim ya da eğitimin piyasaya açılmış olması, özelleştirilmiş olması.
Zengin ailelerin çocuklarının, emekçilerin çocuklarının erişebildiği
eğitim fırsatları, gidebildikleri okullar, alabildikleri dersler, alabildikleri okul üniformalarına
beslenme
kadar.
Beslenme hakkından başlayalım ya bir çocuktan bahsediyorsak. Hepsi. Yoksul ailelerin çocukları.
Yani liberal feminizmin talepleri... geçerli gibi görünmekle beraber gerçek hayatta emekçi insanların hayatında bir iyileştirme yaratmadı. Bu yüzden de Marksist, sosyalist, feministler olarak bizler bir fark daha koymak zorundayız üstüne. Madem ki temel çelişki sınıf çelişkisidir. Hı hı. O zaman kadınların özgürleşmesi için de emekçi sınıftan kadınların eşitliği için daha çok eşit haklara sahip olmak için daha çok uğraşmamız lazım. Ekoloji yönelimini feminizmle ilgili eklesen bir şey ekliyorsan.
Liberal feminizm şimdi dedim ya, fırsat eşitliğini savunuyorlar diye ve pozitif ayrımcılığı aslında özünde baktığımız zaman. Yani fırsatın varsa eşit. Yani fırsat eşitliği, ama onların fırsatı vardı o mertebeye ulaşmaktan, ama fırsatı olmayan emekçi lerin aslında öyle bir erişimi yok baktığımız zaman.
Güncel bir şey olarak da
günümüzde de
söyleyelim. İşte liberal feministlerin bir talebi, çalışma yaşamında kadınlar ve erkekler eşit olmalı. Hı-hı. Eşit olarak girebilmeli. Peki sen kadının sırtına çocuğa bakma yükünü koyuyorsan, yaşlıya bakma yükünü koyuyorsan, devlet kamusal kreş, kamusal yaşlı bakım evi gibi bir hizmet vermiyorsa, o zaman nasıl yoksul kadınlar çalışma hayatına girebilecek ki? Zengin bir kadın bakıcılar tutar, özel bir şeyler yapar ve bunu yapabilir.
İşte ama zengin bir kadın girişimci olarak, deminki konuya da bağlayacak olursak, çalışma yaşamına aslında bir işveren olarak girer. Baktığın zaman zaten liberal feministlerin taleplerine de işte kadın girişimcilere teşvik verilmesi gibi şeyler var. Bu kötü bir şey değil tabii ki, ama çalışan kadınların, emekçi kadınların aslında çalışma hayatında uğramış olduğu sömürüyle ilgili bir çözüm sunmuyor bu anlamda liberal feminizm.
Biz ne diyoruz çözüm olarak? Mesela diyoruz ki toplumsal yaşamda kadın ve erkeğin yükü eşit paylaşması için hem kadınlar hem erkekler için iş saatleri, iş gününün saatleri ücret kaybı olmaksızın azaltılmalı. O zaman toplumsal yaşamda hem kadın hem erkek iş dışındaki, yani ev içi işleri de daha eşit paylaşabilecek. Tabii ki bunun yanında kamusal kreşleri söylüyoruz, kamusal çamaşırhaneleri, ortak kolektif mutfakları söylüyoruz. Ve bütün bunların dışında belki toplumsal sistemin bütünü için, üretimin kar için, birilerinin daha zengin olması için değil, toplumsal ihtiyaçların karşılanması için yapılacağı bir sosyal düzenden bahsediyoruz. Ki bu da imkansız değil. Yani tarihte de örnekleri var. Günümüzde de küçük küçük de olsa örnekleri olan bir şey. Feminizm türlerinden mi devam edelim?
Evet.
Ekolojiyle ilgili bir şey söyleyeceğim.
Bir eko feminizmden bir bahsedelim. Sonra da bu postmodernlere
girelim. Ona da girelim. Şimdi ekoloji yönelimli feminizmi ben önemsiyorum ve bizim sosyalist feminizmimize de içerili olduğunu düşünüyorum. Ancak burada bir ufak bir nokta var. Yanılgıya düşmememiz gereken bir nokta. Genelde ekoloji yönelimli feministlerin şöyle bir bakış açısı var. İşte doğa eşittir kadın, erkek eşittir akıl. Kadın doğurgan. Tıpkı doğa gibi, toprak ana gibi doğurgan, besleyen, üretendir. Bunun üstünden kadın cinsiyle doğanın zaten bir bütünleşikliği vardır gibi.
Ve barışçıldır gibi.
Ha, barışçıl, şefkatli gibi. Evet. Bence doğa da barışçıl ve şefkatli değil yani.
Olmak zorunda değil.
Olmak zorunda da değil yani. Ağzımıza yandığı zamanlarda oluyor doğanın. Evet. O yüzden barışçıl, şefkatli benzetmesi o açıdan da doğru değil, ama tam dediğin gibi benzetme yapılıyor. Şimdi bunun çok sakıncalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben ekofeminizm açısından. Çünkü bir taraf, aslında biraz da kolaycılık bu. Yani bir de şunu söyleyeyim ama eleştiriye geçmeden önce. Bu edebi olarak güzel bir şey. Bu şiirsel olarak güzel bir şey.
Nazım Hikmet'te okuyunca hoşunuza gidiyor.
Evet, ama yani yargıları besleyen bir şey.
Ama toprak gibi gebe falan verdiği zaman böyle edebi ve şiirsel olarak hoş olabilir. Ama ideolojik olarak özellikle günümüzde biraz sıkıntılı bir şey. Çünkü kadın ve doğayı birleştiren şey o mistik benzetmeler değil aslında. Gerçekten kadının, belki zaman zaman köylü erkek gibi, ama daha çok kadınların doğadan beslenen iktisadi bir ilişkisi var. Bunu anlatmak için belki en rahat şeyi söyleyebiliriz. Karadeniz'deki HES mücadelesinde veya ne bileyim işte Hindistan'daki tarım işçilerinin mücadelesinde neden daha çok kadınlar ön planda?
Ormanların kesilmemesi için ağaca sarılan teyzeleri hatırlayalım.
Evet. Ya da işte Bergama'da altın madeni aranacağında veya dünyanın çeşitli yerlerinde işte altın madeni için siyanürlük çalışmalar, neden kadınlar daha çok ön plana çıkıyor? Daha cesur oldukları için mi? Durduk yere evde otururken buna karar ver. Hayır. Bunu bir belgeselde bir kadının bir kendisi de söylüyordu. Kocam diyordu gider şehre başka bir iş bulur. Belki başka bir şey yapar. Ne bileyim, topraklarımızın bir kısmını satar. Şu onun üstüne zaten topraklar. Başın içerisine bakar. Ama benim tek şansım buradan geçen dere. Hmm. Eğer o derenin üstüne HES yapılır da benim bahçem sulanamazsa benim hiçbir şansım yok.
Üretim ilişkileri.
Evet. Yaşam alanı.
Evet, tamamen üretim ilişkileri ve iktisadi ilişkiler aslında doğayla kadının bu mücadeleye birleşik vermesini sağlayan şeyler. Bence ekofeminizmi savunurken bu sadece köylü kadınlar üstüne örnekledik ama sadece köylüler için geçerli değil bu.
Zaten köylü kadınlar da ekofeminizm bilmeden savunuyor yaptıkları şey.
Aslında bak buradan Kübalı kadınlara zıplayacağım, geri döneriz sonra. Küba'da da Kadın Konfederasyonu Başkanı bir kadın vardı. Belki sen de okumuşsundur. Feminizm anlayışı ile ilgili bir soru soruyorlar kadına. Kadın diyor ki biz hiç diyor feminizm falan kimseye bir şey söylemedik diyor bu konuda. Feminizmle ilgili bir şey yapmadık diyor. Ama diyor kadınların sadece eşit haklara sahip olmaları için değil, politik karar mekanizmalarına da eşit bir şekilde katılmaları için bir politika kurduk ve bu tarz mekanizmalar geliştirdik. Bütün kadınlar feminist oldu diyor sonuçta ama bunun üstünden kurmadık. Aslında ekofeminiz için de öyle. Yani doğayla bir üretim ilişkisi içindeyse köylü bir kadın, bence kentlisi için de aynısını söyleyebiliriz. Yani kent hakkı dediğimiz bugün içinde çevre hakkını da barındıran, düzgün sağlam yapılarda yaşama hakkını da barındıran, su basmayan yollarda yürüyebilme veya bisiklet sürebilme hakkını da barındıran haklar aslında kadınların da ekonomik haklarıyla alakalı şeyler. Bu açıdan baktığımızda yani ekososyalist feminizm dediğimiz şey bu mistik ilişkiyle değil, üretim ilişkileriyle bağlantılı. Bence bir de kültürel boyutu var bugün. Bunun çok derinden hissetmesek bile. Kadınların daha çok kendi aralarında belki konuştuğu, mesela nenelerimizden duyduğumuz minalayalar gibi. Hı hı. Bu da üretimle bağlantılı olan. Minalayaları belki dinleyenlerimiz bilir. Hava durumuyla ilgili bir tahmindir. Belki çok bilimsel değildir. Ama doğrudan aslında üretimle bağlantılıdır. Üretici kadınlar takip eder minalayaları. Bunun gibi aslında kadından kadına aktarılan bir bilgi de var ki bugün modern bilim tarafından belki besleniyor, geliştiriliyor. Bu bilgi de bence ekofeminizmin bir parçası. Bu bilgiyi kültürel aktarımla devam edebilmek de ekofeminizmin bir parçası. Postmodern feminizme geçelim diyorsun oradan.
Ekofeminizmle ilgili zaten sen biraz söyledin ama vurgulamak açısından ekleyebileceğim bir şey. Hani bu başta söylediği tanımlarken Nazen'in işte kadınların şefkatli, doğa gibi, işte doğurgan, bereketli falan olması şeyleri. Aynı zamanda bu toplumsal cinsiyet eşitsiz, toplumsal cinsiyet rollerini de bir yerde pekiştiren bir şey. Hatta ben bazı bildiri, ortak bildiri yazma girişimlerinde bile bunu hissediyorum. Mesela işte kadınlar barışçı olduğu için barışı kadınlar getirecek falan gibi şeyler ama bakıyoruz mesela o
Condoleezza Rice geldi benim mesela direktle bağlı.
20 bilmem ne zirvelerine
kadın.
Evet. İşte Merkel'idir, bilmem nesidir falan. Yani baktığınız zaman aslında birçok devlet başkanı olan kadının işte barışçıl olmayan politikalar yürüttüğünü evet görüyoruz. Yani bu bakımdan da bir sıkıntısı var. Bir de bizim siyasetimizden farkı, yani böyle daha mistik bir şey olarak tanımlıyor. Biz doğrudan maddi gerçekliğin tezahürü olarak gördüğümüz için savunuyoruz ekososyalist feminizmi. Yani aslında ataerkil kapitalizmin emeği, kadını ve doğayı aslında sömürerek güçlendiği ve zenginleştiği. Bu yüzden aslında bizim bütün bu mücadeleyi bir arada vermemizin önemi oldukça ekososyalist feministler için önemli diye bir ekleme yapabilirim.
Mesela Beleşe Deniz mücadelesini tabii ki kadınlar, erkekler hep birlikte veriyoruz. Bir kadın arkadaşım bana bu konuda birkaç defadır böyle gelip teşekkür ediyor. Diyor sizin sayenizde çocuklarımla beraber denize gidiyorum ve tıpkı sizin yaptığınız gibi anayasal hakkımı söylüyorum ve içeri giriyorum çocuklarımla beraber. Mesela doğanın özelleştirilmesinden, bir deniz kıyısının piyasaya açılmış olmasından mağdur olan bir kadın haklarını öğrenip deniz kenarına çocuklarıyla beraber gidebiliyor. Yani bu aslında doğanın piyasaya açılmasından, özelleştirilmesinden kadınların ne kadar mağdur olduğunu ve dolayısıyla ekofeminizmin bu mağduriyeti de gidermek anlamında bir çaba olduğunu gösteriyor bize. Postmodern feminizme geçelim o zaman.
Evet, geçelim. Evet.
Şimdi biz postmodern feminizmi kadın eğitimi kolektifinde anlatırken kullandığımız bir görsel var. Çeşitli yerlerde böyle havalı görseller kullanıyoruz. Clara Zetkin'in fotoğrafı, Rosa Luxemburg'un sözü falan. Postmodernizmin fotoğrafı sabun. Sabun. Çünkü sabun gibi ne tarafından tutsan öbür tarafından
elinden kayacak.
Kaygan bir zeminle aslında hem sınıf perspektifini hem kadın mücadelesini zorlaştıran, ortadan kaldıran bir boyutu olduğunu düşünüyoruz postmodern feminizmin.
Yani burada aslında en sıkıntılı tarafı belki de böyle atomik parçalara ayıracak kadar farklılıkları öne çıkarırken temel çelişki olan sınıf çelişkisini görmezden gelmesi. Yani diyor ki işte köylü bir kadının deneyimi ezilmişliği de farklıdır. İşte lezbiyen bir kadının ezilmişliği de farklıdır.
Mikro kimlikler aman
evet,
aman.
Evet bir sürü şeyler. Hatta bunları kombinlediğinizde daha fazla kimlik de çıkıyor.
Tabii. Yani.
Köylü lezbiyen mesela, evet. Mesela baktığın zaman.
Köylü lezbiyen siyah.
Evet evet bunlar.
Göçmen.
Evet.
Göçmen ekle. Evet.
İşçi, mülteci falan. Yani yalan da değil aslında. Yani hakikaten her kesimin kendine özgü ezilmişlik biçimleri olabilir.
Yani bunları...
Olabilir de bunları birleştirecek şey ne? Onları bir yani...
Amacımız birleştirmek mi, ayrıştırmak mı?
Evet, evet.
Mesela
tam olarak
ayrıştırmak
o...
Yani mı, birleştirmek
biz,
mi?
Ve biz bu bu farklılıklardan kurtulmak mı istiyoruz aslında? Yoksa biz bunu yüceltiyor muyuz böyle yaparak? Bence o boyutu da önemli. Yani biz... farklılıklarımızla bir arada farklılıklarımızdan dolayı ayrımcılığa uğramadığımız ve sömürülmediğimiz bir şey için ortaklaşmak mı hedefimiz? Yoksa ben senden farklıyım, sen beni hiçbir şekilde anlayamazsın, ben kendim, sen kendin yolunda ilerleyeceksin şeklinde aslında atomize bir şekilde parçalarına mı ayırmak mücadeleyi, hı hı. hareketi ya da insanların var olma mücadelesini. Yani baktığımız zaman en sıkıntılı tarafının bu olduğunu görüyoruz ilk etapta. Bir de şunu ekleyebiliriz. Aslında idealist bir tarafı olmasını. Yani işte dil değişmeden dünya değişmez gibi sözler var. Mesela bizim için yani sosyalist feministler için de tabii ki cinsiyetçiliğinden kurtulmamız gerekiyor. Bunun olumsuz tarafını toplumsal olarak hissediyoruz ve rahatsız oluyoruz ve eşitlikçi bir dilin oluşmasını önemsiyoruz. Ama biz biliyoruz ki cinsiyetçi dil kullanımını doğrusunu öğrendiği için biri değiştirse bile bu işte temel çelişkiyi, ezme, ezilme ilişkilerini kavrayıp bundan taraf olmadığı sürece aslında dilini değiştirmenin çok da bir anlamı kalmıyor. Biraz daha somut bir örnek verecek olursam, örneğin işte orta sınıf bir erkek siyasetçi düşünelim. Onun yaşadığı çevre onu artık küfürlü konuşmanın çevresinde ayıp karşılanacağı bir noktaya getirmiş olabilir ve tırnak içerisinde yanında kadınlar yokken küfürsüz, cinsiyetçi dil kullanmadan konuşabilir ve jargonuna uygun çok da güzel konuşur. Ama baktığımız zaman örneğin kendi yaşamı içerisinde ya da kendi örgütü içerisinde kadınlara ayrımcılık yapmaya devam ediyor olabilir. Bunun gibi yani aslında hani dil değişmeden dünyanın değişmeyeceği ya da sadece düşünceyle maddi gerçekliği değiştirebileceğimiz yönündeki önermesinin de postmodern feminizm açısından sıkıntılı bir taraf olduğunu söyleyebilirim.
Yani bilinç maddi gerçekliği oluşturmuyor. Maddi gerçeklik bilinci oluşturuyor. Burada bir ters bir ters yüz etme,
şimdi
bir yapı bozumu var zaten.
Diyalektik bir ilişki var aslında. Diyalektik bir,
evet yani birbirlerini etkiliyor ama altyapı üst yapı gibi düşünmek lazım belki.
Ağırlığı olarak. Ne tarafa vereceğimiz konusunda.
Yani elbette birbirini etkiliyordur ama beslendiği kaynak yani her gün tekrardan üretilen maddi kaynağı tamamen ortadan kaldırıp yukarıdan aşağıya doğru bir değişim mümkün olamayacak.
Evet, mümkün olsa da çok şekilci olur. Kısmen evet, mümkün olsa evet, da oldukça şekilci olur.
Cansu'nun örneğinde olduğu gibi.
Evet. Postmodern feminizmin sorunsallarıyla ilgili bir şey de ben ekleyeyim. Aslında senin söylediklerine içeriliyor ama altını çizmiş olalım. Sınıfsal bütünlüğü parçalamak yönünde bir girişimi var. Yani söylediğin gibi işçi, göçmen, köylü, lezbiyen, queer ve farklı kimliklerin kendine özgü farklı ezilme biçimleri olabilir. Lezbiyen bir kadının iş bulma veya girdiği işte ayrımcılığa uğramama ihtimaliyle heteroseksüel bir kadının iş bulma ve ya da girdiği işte ayrımcılığa uğramama ihtimali arasında farklar da olabilir. Ya da burada vatandaş olmayan göçmen bir kişinin, bir Pakistanlı kadının evden çıkıp özgürleşme ihtimaliyle işte eğitimli bir kadının seçenekleri farklı olabilir. Bunlar doğrudur. Ama bunların hepsinin ortak kesenini bulmak yerine özellikle kesişmemesine çalışmak postmodernizmin önemli sıkıntılarından bir tanesi. Bunda bütün izimleri
evet,
bir anlamda moderniteye
evet,
gönderme yaparak, modernitenin sıkıntılı yönlerini ortaya koyarak bütün izimleri reddetmesiyle görüyoruz bunu. Halbuki feminizm ilk nasıl ortaya çıktı derken, o Fransız ihtilali falan dedik ve aydınlanma düşüncesiyle ortaya çıktı.
Evet.
Aydınlanmayla da moderniteyi birbirinden çok da ayıramayız. Esen aydınlanma düşüncesiyle ortaya çıkan ve moderniteyle bu kadar bağlı olan bir ideolojiyi bütün izimlerden kurtarmaya çalıştığında hakikaten sabun yani. Tutacak bir şeyi kalmıyor. Anlatabildim mi demek istediğimi?
Evet. Şeyde de hani sabun kullanıyoruz dedik. Az önce Tim Kolektifi'nin şeyinde sunumunda. Sosyalist feminizm eğitiminde de şeyin, örgüt okulunun. Ben şeyi örnek gösteriyorum. Bir ara Türkiye'deki bir derneğin sayfasından feci paylaşılmaya başlamıştı doğru kabul edilerek. Bence postmodern feminizme çok uygun bir görsel. Ve hani bizi dinleyenlerin de bundan sonra o görsel ve benzeri şeyler önüne çıktığında bir farkındalığı olacağına inanıyorum bunu dinledikten sonra. Şöyle bir piramit düşünün. Maslow'un piramidi gibi bir piramit. Ve en alt, en geniş kesimde cinsiyetçi dil var. İşte küfürler, cinsiyetçi şakalar diye de parantez içinde bunu açıyor. En yukarıda da kadın cinayeti var. Yani düşünün, kadın cinayetine giden, yani işte kadının yaşam hakkının sona erdirilmesine giden yolun temelinin cinsiyetçi dil olduğunu iddia ediyorlar.
Yani bu liberal feminizmden bile daha gelişmiş.
Daha kötü bir şey.
Daha evet, çok bir daha şey kötü. Yani.
Liberal feminizm kendine göre bir samimiyeti var hiç olmazsa. Evet. Bu daha da tehlikeli bir şey. Evet. Ve gericilikle de kol kola giden bir yapısı var.
Evet.
Postmodern feminizmin. Sanki iki ayrı uç gibi duruyorlar.
Hı-hı.
Ama öyle değil.
Evet, çok neredeyse, radikal bir şekilde iki uçtalar gibi duruyorlar.
Neredeyse gerçekten aynı şeye hizmet ediyorlar.
Ya postmodernler, yani en net olarak bilebileceğimiz zaten şey, postmodernler o hicabı kadın özgürleşmesi ya da mistik bir anlam yükleyip savunabiliyor. Aslında bir yerde buluşuyorlar yani. Bu anlamda laiklik meselesini evet, tartışırken de
aynı anlamda. Kadime özgürlüğü evet, diye bir şeyden bahsedilebilir mi?
Vesaire.
Tufan Erhürman'ın işte, şeyine benzer bu.
Hatta işte
Tufan Erhürman şey dediydi bizim bu 10 ve üzeri çalışan olan iş yerlerinde sendikası çalıştırma yasaklanmasıyla ilgili yasanın ivediliği genel kurulda konuşulurken sendikalaşmama özgürlüğünü ihlal ediyor diyordu. Yani sendikalaşmama özgürlüğüyle burka giyme özgürlüğü bence böyle bir evet, benzeyen evet, şeyler yani. Böldüm, kusura bakma.
Yok yok, hayır, ben böldüm. Devam. Nerede kaldık? Postmodernizm.
Postmodern feminizmin gericilik ve yobazlıkla ilişkisi.
Evet, dinsel gericilikle evet, olan ilişkisinden bahsediyorduk.
Şimdi Türkiye'deki tezahürü bundan uzun yıllar önce başörtüsü özgürlüğüyle evet, beraber konuşulan bir şeydi. Evet. Geçen layıklıkla ilgili programda da biraz bundan bahsettik. Elbette bir kadın ne giyeceğine kendi karar verebilir. Hı-hı. Ama dedik ya o programda da acaba özgür iradesiyle karar verme koşullarına sahip midir o kadın? Hı. Postmodernler o toplumsal koşulları, sınıfsal baskıyı hiçbir şekilde dikkate almadan
maddi gerçekliği
benim görmedim, bedenim benim kararım gibi.
Her şeyi beyana dayalı
olan. Evet, her şeyi beyana dayalı olan ve işte hiçbir yerden tutup ilerletme şansımız, toplumsal mücadele anlamında ilerletme şansımız olmayan bireyci bir noktaya indiriyorlar meseleyi. Bu bence şu anda gericiliğin, faşizmin, milliyetçiliğin yükseldiği, sadece bizim ülkemiz için değil, dünyanın geneli için böyle bir şey söyleyebiliriz. Böyle bir konjektürde çok tehlikeli bir şey. Çünkü sol açısında postmodern feministler, adına feminist varsa, solda da tarif edebiliyor olabiliyorlar kendilerini. Ve sol açısından da kadınların çoğunun kafasını karıştıran ve özgürlük mücadelesi diye yanlış bir yere yönelebilecekleri bir kısmı var bunun. Bizim ülkemizde de biraz hafızasızlığa oynanıyor.
Nihilist bir tarafı var aslında. Bence en sakıncalı şeyi o. Yani bir sürü şeyi reddediyor. Hani büyük öğretileri reddeden, izimleri reddeden bir tarafı var diye Naz'ın söylemişti. Bütün bunları reddederken yerine koyduğu bir şey de olmaması çok sıkıntılı. Yani sen tamam, bunlar yanlış senin durduğun yerden ve bunları reddediyorsun, eleştiriyorsun, ama senin hedefin ne? Yani bence postmodernizmin de, postmodern feminizmin de en büyük sıkıntılardan biri bir yol haritası olmaması. Yani varacağı yer neresi?
Varmak istemiyor ki bir.
Talep ettiği şey ne? Yani şey, Brecht'in şiiri gibi, yararı kime? Yani baktığın zaman.
Anladık, iyisin.
Evet, evet, yani yararı kime? İşte tam da Naze'nin söylediği gibi aslında bir kafa karışıklığı yaratan ve biraz bulurlaştıran olduğumuz
oldukça
şeyler.
Bulanıklaştıran. Evet. Zaten amacı o.
Birey yani, ile birey, birey ile birey. Halbuki o bireyi yaratan toplumsal koşullar. Evet. Ve o toplumsal koşulları değiştirmeden biz o bireyi yeniden inşa edemeyeceğiz.
Sadece bireyler de yok. Az önce sürekli konuştuğumuz şey mikro kimlik. Yani o kadar bölebilirsin ki, o kadar ayrıştırabilirsin ki ortaklaşacağın hiçbir noktayı bulamazsın. Ve her şey bulanıklaşır, çaresizlik üretir. Kafa karışıklığı üretir. Bu da zaten insanların hareket edememesine yol açar. Hı hı. Hani en başında senin söylediğin, yok edemiyorsan içini boşalt.
Evet, biraz ona benziyor.
Büyük anlatılar tamamen devre dışı kalmış durumda. Yeni bir tahayyül kurma becerisi yok. İnsanların yeni, yani dünyayı değiştirebilme gücünü biz nereden alıyoruz? Çünkü şuradan biliyoruz değil mi? İnsan bilebilir, insan yapabilir, insan değiştirebilir. Şimdi insan bilemezse, insan yapamazsa insan nasıl değiştirecek?
Evet.
Yani aydınlanmanın bütün ürettiği ve bizi bir araya getirip işte bilimi bir kenara atıyor, bütün biriktirdiğimiz değerleri paramparça ediyor.
Feminizm
için iktidarı reddediyor. İktidar olmayı reddediyor.
O en büyük sıkıntı. Evet. Eğer iktidar olmayı reddediyorsak kendi düşüncelerimizin iktidara gelip bu dünyayı değiştirmesini nasıl sağlayacağız?
Niye barışın iktidarını reddedelim ki? Barış istiyorsak barışın iktidarını kurmak isteriz. Yani bunda ne gibi bir sakınca olabilir ki? Her iktidar, çünkü iktidar sadece şey şeklinde tasvir edilebilir. Birinin üzerinde kurulan tahakküm ve kontrol mekanizması. İlla ataerkil kapitalistlerin iktidar mı olmak zorunda bizim kuracağımız iktidarımız? Mesela. Devam edelim ama şeyle ilgili birazcık da çok girmedik belki o kısmına. Ataerki ile kapitalizmin buluştuğu noktadan bir sosyalist feminizmi, bir Marksist feminizmi son bir koyalım ortaya da bitmez çünkü bu podcast böyle giderse.
Bir yerden toparlayacağım. Ben sizin oyunla ilgili bir örnek üstünden bu sorunu cevaplamaya çalışayım. Sonra sözü Cansu'ya bırakayım. Şimdi senin de hem yönetmen yardımcılığını yaptığın hem çok iyi oyunculuk sergilediğin Tartuf 24 oyununda.
Çok güzel bir oyun bu arada.
Harika bir oyun. Bizi dinleyenler eğer henüz gitmediyse bir şekil bilet bulmaya çalışsınlar. Çok kapalı kişi oynuyor. Ve gitsinler. Şimdi o oyunda izleyenler görmüş, izlemeyenler de gittiğinde görecek ki 3 tane kadın hizmetçi var. Ve bu 3 kadın hizmetçi bence bizim burada anlatmaya çalıştığımız o emek yanlısı sosyalist feminizmin oyundaki temsilleri. Çünkü bunlar bir evde geçiyor oyun. Evimiz, yani yurdumuz olan yerin emekçi kesimleri. Değişimden aslında kendileri farkında olsalar da olmasalar da çıkarları olan kesim. Bir kişi değiller. Bir hizmetçi de olabilirlerdi ama değiller. 3 kişiler beraber hareket ediyorlar. gericiliğin, yobazlığın zaman zaman oyununa düşüyorlar. Hı hı. Zaman zaman onu kurduğu ve onların belki emekleriyle ilgili onlara sunduğu bir takım tuzaklara düşüyorlar. Ama günün sonunda...
Çamaşır makinesi.
Çamaşır makinesi örneği, evet. Günün sonunda bu tuzaklardan kurtulup bilimi de kullanarak, hadi o da cep telefonunu da söyleyelim, bilimi ve teknolojiyi de kullanarak o evi, yani o ülkeyi değişime götürecek olan adımları o üç kadın emekçi atıyor. Bence sosyalist feminizm budur. Ben öyle söyleyeyim.
Bunu sen ne söyleyeceksin şimdi Umut?
O arkadaşların ismini de
ben de A-teorik tartışacaktım. Oyundan gittik. O da olur
sevgili
ama.
Sevgili Özgür, sevgili Döndü ve sevgili Hatice'nin de harika oyunculukları için onları da tebrik edeyim.
Gerçekten çok güzel bir oyun. Dinleyicilerimiz gitmediyse muhakkak gitsin diye öneriyoruz. Şimdi gerçekten böyle noktaya koyan bir açıklama yaptı diye şeyi düştüm. Kontrfiyete kaldım ben de.
Buradan oyuna kayarak şimdi. Evet. Sosyalist feminizme geri dönük.
Tamamlayalım mı programı yoksa açalım mı?
Yok, yavaş yavaş açalım. Yani tamam, şu şekilde aslında. Yani hiç bu görünmez emek kısmından çok fazla bahsetmediğimiz için. Evet. Yani buradaki hikaye nedir, birazcık daha burayı teorisini tekrardan bir değinmeden geçmeyelim diye. Belki aterki ile kapitalizmin buluştuğu noktaya da değinirsek programı toparlayabiliriz gibi geliyor bana. Eğer sizin de başka bahsetmek istediğiniz konular yoksa. Çünkü ama istedikten sonra devam edebiliriz.
Tamam, yavaş yavaş tamamlayalım yani o zaman. Birer böyle bir sen bir ben atlaşalım diye. Şimdi kapitalizm hepimizin emeğini sömürüyor. Yanına bir de aterki eklendiği zaman kadınların emeği çifte sömürülmüş oluyor. Bunun içerisinde elbette Marksizmin kör olduğu iddia edildi ama bence Marksizmin aslında açılım getirdiği kadının görünmez emeği kısmı da var. Emekçi kesimlerin evlerinde veya çekildikleri dinlenme zamanlarında emeklerini yeniden üreten şey kapitalist ilişkiler içerisinde daha çok kadının yeniden üretimdeki emeği. Sosyalist feminizm ya da Marksist feminizm diyebileceğimiz şey, evet, Marx genelde iş hayatındaki ücretli emeğe odaklandı. Ancak yeniden üretimdeki kadın emeğini de görmezden geldiği yanlış bir iddia. Onu da ortaya koymuş olalım. Ve sosyalist feminizm hem kadının ev içerisindeki görünmez emeğinin hem de iş hayatındaki ücretli emeğinin karşılığını alması ve özgürleşmesi üstünden kurgulanan bir feminizm.
Evet, ama bu bunu da aslında çarpıtan bazı muhafazakar örnekler var. Belki ev içi yemekten bahsederken onlara da değinmek anlamlı olur. Şimdi kadının özgürleşmesiyle ilgili hem işte hem evde maruz kaldığı sömürüden kurtulması için işte bir takım taleplerde bulunuyoruz, mücadele ediyoruz ve ev içi emek kısmıyla ilgili koyduğumuz taleplerin başında kolektif mutfaklar, kamusal çamaşırhaneler, kamusal kreşler geliyor baktığımız
etüt
zaman.
Merkezleri.
Etüt merkezleri geliyor. Diyoruz ki yani bu ev içi emek aslında hem bir yerde emeğimize kendimizi yabancılaştıran bir süreç. Çünkü bir şeyleri sürekli yapıyoruz ama sonucunu da görmüyoruz.
Sisyphos'un taşı gibi.
Aynen Karim öyle. Tam onu söyleyecektim. Evet, Sisyphos'un cezası gibi bir yerde ev işleri. Öbür taraftan da yani bunların kadınların üstüne kalması ayrımcılık bakımından çok sıkıntılı. Ama evde herhangi birinin bunlarla ilgilenmesinin kendisi de sıkıntılı. Bu yüzden aslında bunların toplumsallaştığı oranda, kamulaştığı oranda aslında özgürleşebileceğimizi savunuyoruz. Ve bizim işte şeyde kadın eğitimi kolektifinin eğitiminde de aslında kadınların karşılığını almadan yaptığı bir sürü ev işi ve çocuk bakımıyla ilgili şey var. Bunun ücreti olsaydı biz bunu hizmet
hakikaten hesaplıyoruz.
Satın alarak karşılasaydık ne kadar olurdu diye hepsini topladığımızda evin gelirinden daha fazla bir gider olur diye görünüyor. Ama tabii ki bu...
Onun hemen arkasında bir şey ekliyoruz.
Evet. Yani bu şu demek olmuyor ama. Yani bunu gösteriyoruz. Çünkü bu verilen emeğin aslında ekonomik olarak da bir değeri var. Ve şey boyutunda söyleyelim. Normalde aslında emeğin yeniden üretimi için patronların gidermesi gereken bir şeyden de bahsediyoruz. Hı hı. Bunu belki işte aile işçilerin aileleriyle yaşadığı yerlerde çok hissetmiyor olabiliriz yaşamımıza baktığımız zaman, ama özellikle göçmen işçilere baktığımız zaman bunun aslında neden patron tarafından karşılanması gerektiğini çok daha somut görürüz. Hı
hı. Ertesi gün işe gelmesini istiyorsan o adamın, eğer adamsal kişi, yatacak yer vereceksin.
Evet, lojman veriyorlar
mesela. Yemeğini vereceksin yaşayacak kadar. Gelip sana çalışacak.
Evet. Hı. Yani en azından yatacak temiz bir yatak sağlayacaksın. Uyuyabilmesi ve işine devam edebilmesi için bir yemek vereceksin.
Hayatta kalacak kadar.
Evet. Ve işe geri gelmesini sağlayacaksın. Çünkü bundan senin çıkarın var. Bu yüzden sen bunu karşılıyorsun. Ama tam da Nazi'nin söylediği gibi ataerkil kapitalizmde bu eşitsiz, cinsiyete dayalı eşitsizlikten dolayı bu kadınların üstünden yıkılmış
beleşe durumda. Beleşe yapan biri var. Kapitalist evet. Niye yapsın?
Evet, beleşe yapan biri var ve patronlar bu işi de kadınların üstüne yıkmış aslında. Bu bağlantısını belki çok görünür değil diğer boyutu kadar. Yani
kültürel
şey daha
bir kod gibi görünüyor ama kültürelden ziyade bu da iktisadi bir mesele.
Evet ve daha çok görünen boyutu evdeki diğer insanlar yapmıyor da neden kadın yapıyor üzerinde. Tabii ki evdeki diğer insanların yapmamasının kendisinin de bir ayrımcılık boyutu var, onu da koyalım.
Ama bizi bu esas özgürleştirecek olanın da bunların toplumsallaştırılması olduğunu da bir kez daha vurgulayalım. Evet.
Bir şey ekleyeyim mi buraya çok?
Erkek olarak
ben tamamen toplumsallaşamayacağımı düşünüyorum. Kapitalizm koşullarında, sosyalizm, komünizm koşullarında hiç fark etmez. Şimdi biz üretim, biraz farklı konulara gidecek ama tekrar döneriz. Üretim araçlarının özel mülkiyetini reddediyoruz, okey. Ama insanların özel hayatlarının olmasını reddetmiyoruz. Dolayısıyla bugünkü modele benzeyen veya benzemeyen aile modelleri veya dayanışma grupları modelleri olabilir. Oradaki hayatın devam etmesi için çekip çevrilmesi gereken bütün işlerin kamusallaşamayacağını düşünüyorum.
Elbette.
Bunun yani hem pratik olmayacağını hem de insanların özel hayatları gereği bütün işlerin kamusallaşamayacağını düşünüyorum. O yüzden evet, kamusal kreş, kamusal çamaşırhane, kolektif mutfaklar, yaşlı bakımı hepsini istiyoruz. Ama cinsler arasındaki eşit iş bölümünü de yapmak zorundayız. Hı hı. Cinsler veya çocuklarla aile arasında.
Tabii ki çocukların yapabileceği, paylaşabileceği sorumluluklar da var. Ben şuraya vardıracaktım. Hani kadın eğitimi kolektifinin sunumunda eğer hizmet satın alsaydık bunların ücret karşılığını koyuyoruz ve topluyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Kadınların evdeki bu işleri görmesi için onlara biz bir ücret verelim anlamına gelmiyor. Çünkü bu yine bizim kadınları eve hapsetmekle ilgili ücretini, parasını ödeyerek yine işlerini toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak onlara yıkmak anlamına gelecek ki bu da kadınları özgürleştirecek bir şey değil. Bunun örneğini muhafazakar sosyal politikalarda Türkiye'de görüyoruz. Mesela diyor ki açmıyor bir engelli yaşam merkezi, açmıyor yaşlı bakım evi kamusal olarak bu insanların bakımının görülmesi için. Diyor ki evdeki kadına ben bir maaş bağlayayım da evindeki yaşlıya ya da evindeki engelliye kendisi baksın. Bu da aslında baktığımız zaman kamusal olarak karşılanması gereken bir ihtiyacın, çok bir sosyal politikanın aslında yine bu cinsiyetçi roller üzerinden bunu pekiştirerek ve üstüne bir de parasını vererek, tam da söylediğim gibi neoliberal muhafazakar bir politika olarak
hem eve kapat hem parasını
evden çıkmasın. Ve maalesef geçtiğimiz günlerde buna benzer bir söylemin Jale Refik Rogers tarafından da dillendirildiğini, yani bunun için bir yaşlı destek verilmesi gerektiğini insanlara söylüyor. Ama bu kesinlikle özel olarak insanlara bizim evde bakılması için maaş vereceğimiz şekilde çözülemez, bu kamusal olarak. Yani neden mesela çocuklar üzerinden de düşünelim. Neden bizim ülkemizde çocuklardan anne babasından evvel devlet ve sosyal hizmetler sorumludur. Çünkü bu kamunun sorumluluğudur. Hı hı. Yani bir ülkede yaşayan çocukların yaşamı, sağlığı, eğitimi kamunun sorumluluğudur. Bunun gibi yaşlıların da engellilerin de aslında kamusal bir sorumluluktur onların en temel haklarına erişimini sağlamak. Bu yüzden aslında nice kadınlar için iyi gibi görünen, yani aslında kadın zaten ona maaş vermeseler de bakacaktı gibi çaresizlikten düşünüldüğünde olumlu gibi sanılan bu şeyin aslında tam olarak bu eşitsiz cinsiyetçi rolleri pekiştirdiğini ve bunun bir alternatif olmadığını bence her fırsatta bizim de vurgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Kapatalım mı programı? Bilmiyorum. Biz dinleyenler dinleyecek mi daha fazla yoksa toparlayalım mı?
Sen kapatacaksın programı.
Evet.
Ama ben bir örnek bu başında girdiğimiz konuyu sürekli ayırma ihtiyacı hissettiğim için bu GİKAT'la ilgili örneğin yanına bir şey daha eklemek isterim. Yazda mesela çok bunun Türkiye'de yaşanan bir örnekti. Akbelen ormanları katledildi.
Evet.
Akbelen ormanları katleden şirket Limak, ki biz buradaki otelin önüne gidip protestomuzu da yapmıştık. Limak'ın patronu, hatırlamıyorum, Ebru Özdemir CEO'su, aynı zamanda Doğayı Koruma Vakfı mütevelli heyetindeydi. Evet. Bir kadın, yani... Orada bu o programın içerisinde bahsettiğimiz ekofeminizm, işte kadınlar barışı getirecek vesaire.
Ekofeminizmin içinden sosyalizmi katmadığın takdirde çıkabileceğinin de bir göstergesi var.
Olmuyor aslında. Öyle. Sınıf mücadelesinin bir kenara ittiğimizde, Marksizmi bir kenara ittiğimizde elimize işte ya sabunlar kalıyor ya göstermelik eşitlik hikayeleri kalıyor ya da fırsat eşitliğini, kendi sınıfı için fırsat eşitliğini savunan liberal feminizm kalıyor ya da gerçekten insanın kendi yaratıcı emeğine de doğaya da nasıl yabancılaştığını ıskalayan bir ekofeminizm kalıyor. O yüzden biz mor, yeşil ve kırmızının bir arada, bu mücadelenin bir arada verilmesi gerektiğini düşünen ekososyalist feministler olarak Marksist feminist ya da sosyalist feminist anlayışını benimsiyoruz. O yüzden ben feminizmimi sosyalist alıyorum. Onu söyleyeyim.
Hadi ben de Marksist alayım.
Benim son sözüm olsun. Siz de son sözlerinizi söyleyin.
Ben son sözümde üyelerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu konuyla ilgili eğer sohbet hoşunuza gitmişse ve dikkatinizi çekmişse konuların içeriği iki tane örgüt okulumuzun en güzel dersine muhakkak halen gitmediyseniz
siz gidin. Veriyorsunuz diye.
Evet, biri ekososyalizm arkadaşlar, biri de sosyalist feminizm. Bunlar da çok detaylı bir şekilde ve çok eğlenceli bir şekilde bu konuları tartışıyoruz. Diğer sıkıcı Marksist iktisat gibi dersler kesinlikle tutulmama garantili olduğunu söyleyebilirim.
Evet, çok ağır taşlar geliyor. Çok ağır.
Hazır programı ele geçirmişken.
Evet sevgili dinleyenler, Emeğin Sesi programında bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Patronların ve üretim araçlarına sahip bir azınlığın olmadığı, kolektif ve kamusal üretime, dayanışmaya ve paylaşıma dayanan bir toplumda kadınların özgürleşmesi dileğiyle diyelim ve programı kapatalım. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Hoşçakalın.